Onun beyanındadır ki, dünyaya aşık olanlar, üzerine güneş ziyası düşmüş, duvara aşık olan kimseler gibidir. Onlar bu ziyanın duvarın kendisinden olmayıp, belki dördüncü kat gökte bulunan güneşin kursundan olduğunu fark edemeyenlerdir. Bu sebepten de güneşe değil, duvara gönül vermişlerdir. Fakat bu ışık, bu nur, yine güneşe dönüp de duvardan ayrılınca, ışıklı duvar aşıkları bir gece karanlığı içinde her türlü ziyadan mahrum kalırlar. Ve hile beynehu ve beyne ma yeştehun. Dipnot Sebe 54. Böyle kafirler ve münafıklarla onların iştaha duydukları şeyler arasına bir hail gerilmiştir. Külle aşık olanlar cüz'ün aşıkları değildir. Cüz'e müştak olan kimse külden mahrum kalır. Bir cüz'ü diğer bir cüz'e aşık olur. Halbuki maşuku, aşık olduğu cüz, süratle kendi küllü tarafına gitmektedir. Cüz'e aşık olan başkalarının kulu ve maskarası oldu. Boğulmak üzere olan kimse, kendisine yardımdan aciz bir zayıfa sarıldı. O biçare maşukun yardıma bir selahiyeti yoktur. Kendi işini mi yapsın, efendisininkini mi? 2845. Bundan dolayıdır ki, zina edersen hür kadınla et sözü darb-ı mesel oldu. Ve çalacaksan bari inci çal sözleri remiz olarak neye meyledersen en iyisine meylet manasına kullanıldı. Kul efendisine gitti. O yani aşık perişan oldu. Gülün kokusu güle avdet etti, o dikenle kaldı. Arzusundan uzaklaştı, emekleri zayi oldu. Yorgunluğu boşa gitti, ayağı yaralandı. Tıpkı gölge avlayan avcıya benzedi. Gölge nasıl onun malı, sermayesi olabilirdi? Budalanın biri kuşun gölgesini sımsıkı yakaladı. Ama dalın üstündeki kuş buna şaştı ve 2850. Bu çatlak beyinle acaba niye seviniyor diye düşündü. İşte sana batıl, işte sana çürümüş sebep. Eğer cüz-ü külle bağlıdır, ondan ayrılmaz dersen, diken ye, o da güle bağlıdır. Cüz-ü külle her bakımdan bağlı olsaydı, peygamberlerin gönderilmesinin manası kalmazdı. Madem ki peygamberler kulları Hakk'a ulaştırmaya gelmişlerdir, kul Hak ile bir vücut haline gelmişse, peygamberler kimi kime ulaştıracak? Ey oğul, bu bahsin sonu yoktur. Vakit gecikti. Gel, sen Arabi'nin hikayesini tamamla. Çünkü bütüne aşık olanlar, parçalarına aşık olamazlar. Buna mukabil parçalara gönül vermiş olanlar da bütünden mahrum kalırlar. Sen bu bütünü ilmin ve irfanın kül dediğine, parçayı da onun cüzlerine karşılık tut. Çünkü bu demektir ki dünyaya gönül verenler Mevla aşkından habersizdirler. Allah aşıklarının ise esasen gözlerinde ne dünya ne de onun içindekiler vardır. Aslında her cüz küllün bir parçası olduğundan külle doğru bir yöneliş ve çekiliş halindedir. Bu yüzden cüzün cüzü yakalaması ile elden kaçırması bir olur. Ancak ona meyli olduğu, gönül verdiği için de ondan mahrum kalmanın ızdırabını duyar. Dünya cüz'ülerine ve onlardan doğan fani lezzetlere meyil ve muhabbet duyanların hüsranı bundandır. Yine bu cüz'lere aşık olanlardır ki başkalarına kul ve maskara olurlar. Hadiselerin dalgaları arasına düşen kimse yüzmeyi bilene değil de boğulmakta olana tutunur. Ondan medet umarsa sonu elbette boğulmak olur. Medet umduğu kendisini koruyacak ve kurtaracak kudrette değildir ki daha zayıfına faydası dokunsun. Hani bir Arap darbu meseli vardır. Zina edeceksen bari hür bir kadınla et, bir cariye ile değil. Bir başka atasözü de çalacaksan bari inci çal der. Gerçi bu mesellerin misali yanlış. Fakat manası doğrudur. Bu demektir ki ey yol arayan veya yolunu şaşıran, koşacaksan bir ermiş insanın arkasından koş. Tutacaksan bir kamil velinin eteğini tut. Seveceksen ilahi sanatın özenerek yarattığı, sana Allah'ı bulduracak bir güzeli sev ki bütün bunlardan bir faydan olsun. İyi ve üstün duygular için çarpacak kalbine yazık olmasın. Çünkü Mevlasına giden yolu bulan aşık güle kavuşur. Aynı yolda şaşıran kişi ise gülün kendi dikeni ile baş başa kalır. Gül yerine diken elde eden ne kazanmış olur? Ömrünün baharı boş yere geçer. Ustad gülünün vaktini geçirmiş olur ve cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu diyen şairin ilahisindeki vahdet gülünü koklamak saadetinden mahrum. Ayakları dikenlerden yaralı, tam bir hüsran içinde kalır. Böyleleri kovaladığı avını ancak gölgesini avlayan acemi avcılardır. Hani ağaçtaki kuşun yere vuran gölgesini sımsıkı yakalamak için atılan beyinsiz gibi ki onun yaptığına kuş bile hayret etmiştir. Kim bu çatlak beyinle, acaba niçin benim gölgeme atıldı, şimdi neye seviniyor diye kuşu bile güldüren bu hareket işte batılın ta kendisidir. Eğer buna itiraz edip cüz külle bağlıdır, ondan ayrılmaz der ve sözlerimi böyle anlarsan sana öyleyse şu dikeni kokla veya ye diyeceğim. Çünkü diken de gülden ayrılmaz. Benim sana gölge dediğim yaratılmışların dış görünüşleridir, suretleridir. Kuş diye söylediğim ise Allah'ın güzel adlarıdır. Bu adlarda ifade bulan yüce zatıdır. Sen aslı koyup tezahürlere bağlanırsan ya yolunu uzatmış yahut şaşırmış olursun. Düşün ki cüz'ün külle bağlılığı, yani cüz'ün kül oluşu her noktadan tam olsaydı Rabbin dünyaya peygamberler göndermesine lüzum kalmazdı. Peygamberler cüzleri, onların külle bağlanmaları lazım gelen her noktadan külle bağlamakla vazifelidirler. Mesela hangi hadiseler rahmani, hangileri şeytanidir? Hangi bağlar insana Allah'a ulaştırır? Hangileri gaflette ve yolda bırakır? Ayrıca evliya olanlar kimlerdir ve onlar bu cüzleri nasıl ve ne yolda irşad ederler? Demek ki mesele cüzün külle, her noktadan ama her noktadan bağlı olduğunu idrak edecek mertebeye çıkma davasıdır. Madem ki peygamberler kulları hakka ulaştırmakla vazifelidir, eğer bir cüz'ü olan kul her noktadan hakka bağlı olduğunu şuuruna varmışsa peygamber ne iş görür? Kimi tutar ve kime ulaştırır? Şu halde peygamberlerin vazifesi Allah'la bir vücut olmuşları değil, olmamış, olamamışları uyandırmaktır. Ulu, çok ulu bir yolda önlerinde meşale ile gece yürümekte olan bir hacılar kafilesi düşün. Peygamberler şairin hac yollarında meş'ale-i karban gibi erbab-ı aşk içinde nümayansın ey gönül dediği, gönül ehillerini değil, bu gece karanlığında ayakları kayıp düşen ve yoldan ayrılanları tekrar o ulu yola getirmekle vazifelidirler. Bununla beraber bu bahsin de sonu gelmez ey oğul. Gel biz seninle yine Arabi'nin hikayesini tamamlayalım. Arabi'nin su testisini halifenin adamlarına vermesi beyanındadır. 2855. Arabi su testisini takdim etti ve saraya hizmet ve kulluk tohumunu ekti. Dedi ki, bu hediyeyi sultana götürün, padişahtan hacet dileyeni yoksulluktan kurtarın. Su tatlı ve lezzetlidir, testi de yeşil, sırlı ve yenidir. İçindeki su bir çukurda birikmiş yağmur suyudur. Şahın bendeleri Arabi'nin sözüne gülümsediler. Lakin hediyesini kıymetli can gibi kabul ettiler. Çünkü iyi kalpli ve dirayetli şahın tabiatındaki lütuf ve zarafet saray erkanına da tesir etmişti. 2860. Padişahların huyu halka da tesir eder. Göğün yeşil rengi zemini de yeşil gösterir. Yani toprağın yeşermesi göğün tesiriyledir. Padişaha bir su hazinesi, onun maiyeti erkanını da lüleler gibi bil. Su göllere bu lülelerden akar. Eğer bütün lülelerin suyu temiz bir hazneden geliyorsa, her lüleden zevkli, hoş ve tatlı su akar. Haznedeki su tuzlu ve pis ise, lülelerden de acı ve pis su akar. Zira her lüle hazneye bağlıdır. Sen bu sözlerin manası havuzuna dal ve derin düşün. 2865. O can şahı ki vatanı yoktur. Onun latif güzelliği bütün bedene nasıl tesir etmiştir? Bak ve gör. Hoş tabiatlı, hoş soylu olan aklın latif güzelliği bütün bir vücudu nasıl edebe doğru götürür? Düşün. Sükunsuz, kararsız, cilveli ve işveli olan aşk da bütün bedeni nasıl cünuna sürükler? Var seyreyle. Suyu Kevser gibi olan bir deryanın berraklığı sebebiyle dipte olan çakıl taşları inci ve mücevher gibi görünür. Usta hangi hüner ile tanınmışsa çırakları da o hünerle meşhur olur. 2870. İlmi usul okutan üstadın karşısındaki zeki ve gayretli talebe de ilmi usul öğrenir. Fakih üstadın yanındaki talebe ise ilmi usul okumaz da fıkıh okur. Eğer önünde ders görülen üstad nahiv üstadı ise onun talebesinin ruhu da nahiv yolunda gelişir. Eğer bir mürşit hak yolunda mah ve fena derecesinde ise talebesinin ruhu da o şah gibi mah yolunda yürür. Bütün bu çeşitli bilgiler içinde ölüm günü ile fakru fena bilgisi ahiret yolunun azığı ve düzenidir. Çöl arabı su testisini uzattı. Halifenin adamlarına sundu. Halifeye ve onun dergahına kulluğunu bildirdi. Bu aciz hediyeyi o ulu sultana iletin. Padişah'tan hacet dileyeni içinde bunaldığı yoksulluktan kurtarın. Ona yeşil testi içinde tatlı su getirdim. İçindeki su hakiki rahmet suyudur ki bir çukurda biriktirmiştim. Kısaca ona vücudumun testisini sunuyorum ki içinde Tanrı'nın rahmetiyle irfan suyu birikti. Halifenin adamları Arabi'nin hediyesine gülümsemekten kendilerini alamadılar. Fakat bu samimi hediyeyi sevgiyle ve incelikle kabul ettiler. Çünkü padişahın nezaketi saray adamlarına örnek olmuş, onları da lütuf, ihsan ve nezaket vasıflarıyla süslemişti. Halife veya padişah, büyük insan, hele büyük kalpli insan olursa, onun adamları ve milleti de öyle büyük olur. Şahın büyüklüğünden millet faydalanır. Padişahlar örnek insanlardır. Onların fazileti milletin huyuna ve kalbine tesir eder. Yerdeki yeşillikler göklerin ihsanıdır. 'Halkın yeşilliklere göğermiş yer demesi de bundandır. Yerde her gördüğün saz gökten yağan rahmetin bir duasıdır. Padişahı bir şadırvan bilirsen, saraydaki adamlar bu şadırvanın çevresindeki musluklar gibidir. Musluklardan akan sudan yerlerde göller olur, havuzlar sıralanır. Eğer bu musluklara gelen su tertemiz bir hazinedense, her lüleden tatlı ve şifalı su akar. Değil de su kirli ise, lüleden akan su bulanık ve acı olur. Padişahlar kalp gibi, ülkeler vücut gibi, padişahın adamları damarlar gibidir. Vücut bu damarlar vasıtasıyla gelen temiz kanla beslenir. Kalpleri ledun bilgisi ve Allah sevgisiyle dopdolu ermişlerin müritlerine sundukları kendi kalplerinde olanlardır. Allah yolunda yürüyenlerin canları, dimağına bu kalplerden gelen rahmet ulaşır. Kısaca her kaptan dışarıya ancak içindekiler sızar. Sen şimdi bu sözlerin manası havuzuna dal. Orada serinle ve derin düşün. Gözle görünür bir yurdu olmayan can padişahının güzelliği ve türlü sıfatları dikkat edersen kulun bedenine türlü şekillerde akseder. Köklü, temiz ve güzel bir akıl vücutta iyilik, güzellik ve edep sağlar. Utanma, inanma, temiz ahlak duyguları ancak akılla mümkündür. Onun içinde insanların yaptıkları bütün iyi ve güzel işler hep aklın eseridir. Ruhun bütün güzelliklere ve güzeller güzeline duyduğu aşk ise insanın bütün varlığını kaplar. Hakimin dediği gibi aşk efsane ve efsun değildir. Aşk sanat-ı herdun değildir. Her aşk davasını eden aşık olmaz. Her muhabbetten dem uran sadık olmaz. Herkes merdi aşk olmaz ve değme kalpte derdi aşk bulunmaz. Aşk öyle bir kimyadır ki onu ancak can madeninde bulursun. Ve aşk öyle bir cevherdir ki onun kaynağı yalnız Allah'tır. Berrak bir göle veya durgun denizlere bak. Suyun dibindeki çakıl taşları sana inciler, yakutlar, zümrütler ve mücevherler kadar güzel görünür. Altın işleyen ustanın çırakları da altın işçisi olur. Talebeye hangi ilmi öğretirsen onu öğrenir. Fıkıh ilmi kürsüsünde nahiv ve nahiv kürsüsünde fıkıh öğrenilemez. Tarlalar da öyledir. Ekine hazırlanmış toprağa ektiğini biçersin. Bir üstad ki hak yolunun yolcusu ve bu yolda ariftir, onun talebesi ve müritleri de üstadlarından hakikati öğrenir. İlahi aşk yolunda fani olmayı bilen bir mürşitten talebesi faniliği öğrenir. Düşün ki insanlara öğretilecek türlü bilgiler içinde öldüğümüz gün işimize yarayacak tek büyük bilgi bu yokluk bilgisidir. Nahivci ile gemici arasında geçen maceranın hikayesi beyanındadır. 2875. Bir nahiv alimi gemiye binmişti. Kendini pek beğenmiş olan bu alim yüzünü gemiciye döndü ve "Sen hiç nahiv okudun mu?" diye sordu. Gemici "Hayır." deyince öbürü "Öyleyse ömrünün yarısı boşa gitti." dedi. Gemicinin bu söze gönlü kırıldı. Fakat o anda cevap vermedi. Sustu. Derken rüzgar gemiyi bir girdaba sürükledi. O zaman gemici nahiv alemine bağırdı. "Efendi, yüzmek bilir misin?" Nahiv alemi, "Hayır, bilmem. Ey hoş sözlü, güzel yüzlü gemici," diye cevap verdi. 2880. O zaman gemici dedi ki, "Öyleyse ey nahiv alemi, senin bütün ömrün boşa gitti. Çünkü gemimiz bu girdapta batacaktır. Şunu iyi bil ki burada nahiv lazım değil, mahiv lazımdır. Ve eğer sen mahvilerden isen korkusuzca suya dal. Deniz suyu ölüyü başında taşır, yani suyun yüzüne çıkarır. Fakat diri olursa deryadan nasıl kurtulur? Eğer sen de beşeriyet sıfatlarından ölüp kurtulursan, ilahi esrar denizi seni de başının üstünde gezdirir. Ey herkesi eşek yerine koyan, şimdi sen buz üzerinde eşek gibi kalacaksın." 2885. Eğer sen bu zamanın ve bu cihanın allamesi isen, gör ki bu cihan ve bu zaman fanidir. Nahivciyi size yok olma, yani fani olma nahvini öğretmek için hikaye ettik. Fıkhın fıkhını, nahvin nahvini, sarfın sarfını yok olmada bulacaksın ey yüce dost. Arabi'nin o su testisi bizim bilgilerimizdir. Halife ise Huda bilgisinin Dicle nehridir. Biz Dicle'ye testiyle su götürmeye kalktığımız için ne eşeklik ettiğimizi bilmezsek tam manasıyla eşeğiz demektir. 2890. Diyelim ki Arabi bu hususta mazurdur. Çünkü o Dicle'den uzakta ve gafildir. Eğer bizler gibi Dicle'yi bilseydi, o testiyi menzil menzil taşıyıp götürmezdi. Hatta eğer Dicle'den haberdar olsaydı, o testiyi taşa çalıp parça parça ederdi. Bir dilci bir gemiye bindi. Yeryüzünde yaşamanın tek şartı dil bilgisi olduğu zannındaydı. Bu akılla gemiciye dönerek, "Sen Nahiv'i bilir misin?" diye kibirle sordu. Gemici, "Hayır," dedi. Dilci kendi bilgisinin yüksekliğini göstermek maksadıyla yine üstten konuştu gemiciye. "Öyleyse senin yarı ömrün boşa harcanmış," dedi. "Bu bilgisizlikle hayatını ziyan etmişsin." Bu söz gemiciye dokundu, gönlü kırıldı. Fakat bir şey demedi, susmayı doğru buldu. Az sonra şiddetli bir rüzgar çıktı ve gemiyi bir girdaba sürükledi. Fırtına artmış, nahivci korkudan sararmıştı. Hali gören gemici, dünya ilmiyle mağrur dil üstadına şöyle seslendi. "Üstad, sen yüzme bilir misin?" Nahivci aynı sararmış yüzle ve korkulu bir gönülle cevap verdi. "Hayır, ey güzel yüzlü, hoş sözlü gemici, ben yüzme bilmem." O zaman gemici yine sade ve sakin bir sesle. "Öyleyse senin bütün ömrün heba oldu. Ey dil bilgisi üstadı, zira bizim gemi bu girdapta batacaktır," dedi. Zavallı ve kibirli dil alimi bilmiyordu ki, insanı her iki dünyada da mesut edecek tek bilgi, nahiv bilgisi değil, mahiv bilgisidir. Ve gemici diyordu ki, "Üstad, burada nahiv değil, mahiv lazımdır. Eğer sen sadece nahivci değil de aynı zamanda mahivci isen, yani kendi varlığının hiçliğini ve yokluğunu bilip de Allah'ta fani olabilmenin sırlarına ermek için çalışmış ve bunda üstad olmuşsan, hiç korkma. Kendini rahatça suların koynuna bırak. Onlar seni dilediğin yere götüreceklerdir. Deniz suyu öyledir. Kişi ölü olursa onu üstünde taşır. Cesedinin batmadan dalgalar üzerinde yüzdüğünü görürsün. Fakat insan diri oldu mu suda fazla duramaz. Ya karaya çıkar, deryadan ayrılır yahut suyun dibine gider. Ey dil alimi, eğer kibir, gurur, şehvet ve ihtirastan kurtulduysa, velhasıl vücut kayıtlarından ve dünya kirlerinden ölebildinse, irfan ve hakikat denizi, Allah'ın birliği ve yüce hikmetleri deryası seni de başı üzerinde taşıyacaktır. Fakat ey kibir ve benliğe esir olmuş dil bilgini, eğer sen herkesi böyle eşek yerine koyar, Allah'ın kullarını küçük görürsen iş değişir. Yolu buzluğa düşmüş, donmuş ırmaklar üzerinde adım atmayı şaşırmış kalmış eşekler gibi ortalıkta kalırsın. Eğer sen şu içinde bulunduğun zamanla dünyanın ve onun içinde bulunanların bilgini, bu geçici görünüşlerin üstadı isen, şunu bil ki bu dünya fanidir. Bilgin o da varsa ancak şu yaşadığın kısa zaman içinde geçer, akça görünür. Ancak senden sonrası ve dünyadan ötesi için senin dünya bilgin, hatta dünyalar dolusu bilgi de olsa bir akça etmez. Her neyse, nahivcinin hikayesini size yok olmanın, yani Allah'tan gayri her şeyden fani olmanın usulünü, kısaca faniliğin ilmini hatırlatmak için anlattık. Ey hakiki dost, fıkhın fıkhını, sarfın sarfını, nahvin nahvini, kısaca ilimlerin ilmini bu dünyadan gitmeden evvel bulmaya ve hakikat ilmini öğrenmeye çalış. Bil ki çöl arabının taşıdığı testi içindeki su bizim ve bütün insanlığın bilgisi ölçüsündedir. Çöl araba henüz Dicle suyunu görmediği için kendi yağmur çukurunda ve kendi testisinde biriken suyu, suların en kıymetlisi, en tatlısı ve en çoğu sanıyordu. Az sonra Dicle'yi görünce şaşırıp kalacaktır. İşte bizim bilgimiz testindeki su kadar. Halifenin bilgisi ise Dicle Nehri kadardır. Bir de Dicle'nin ve daha nice Dicle'lerin döküldüğü yüce deryalar vardır. Artık orasını sen düşün. Biz Dicle kenarına testiyle su götürmeye kalktığımız için eşeklik ettiğimizi bilmeliyiz. Eğer bunu bilemezsek artık eşeklik etmiş sayılmayız, eşeğin ta kendisi oluruz. Bir bakıma Arabi yürüdüğü büyük kapıya bir testi su götürebilmenin gururunda mazurdur. Çünkü o ömründe bir Dicle şöyle dursun, akar bir derecik görmemiştir. Çöl arabı için bir damla su bile kıymetlidir. Eğer arabın senin kadar olsun bir Dicle'nin varlığından haberi olsa, çöller geçip Dicle kenarına su taşımazdı. Hatta böyle bir Dicle'den haberi olsaydı, bir menzilde testiyi taşa çalar, susamış çöl kumlarına bir damla su vermenin lezzetini tadardı.